Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 23. ayrım. 14. bölüm. Rourke, soğuk ve çaresiz ayakta durmuş, Eve'in eve gelmesini bekliyordu. Haber, önemli bir görüşme esnasında ulaşmıştı ona. Bir ecza deposuyla görüşüyordu. Onları satın almak, organizasyonlarını revizyondan geçirmek ve Tarus 1 temeline dayalı kendi şirketiyle birleştirmek niyetindeydi. Peabody'nin haberi ilettiği anda tüm bu görüşmeleri tereddütsüz kesti. Cesur, sağlam ve güvenilir olmayı bir alışkanlık haline getirmiş bir polisin, ona gözyaşları içinde anlattığı şeyler Rourke'u sarsmıştı. O anda tek bir şey düşündü, eve gitmek, orada olmak. Şimdi de beklemesi gerekiyordu. Hızla yaklaşan taksiyi gördüğünde içini büyük bir öfke kapladı. Onun aracını da elinden almışlar, piçler. Hızla merdivenlerden aşağıya inerek koşup kapıyı açtı. Düşündüğü tek şey onun daha önce de çok incitilmiş olmasıydı. Aceleyle sarıp sarmalayıp bir yere götürmek istedi. Öylesine bir yer ki onun artık asla incitilemeyeceği bir yere gitmek. Fakat Eve'in şu anda ihtiyacı olan şey onun öfkesi değildi. Eve taksiden inerken o da merdivenlerden aşağıya inmişti. Sert kış gecesinin ışığında bir ölü kadar soluk ayakta duruyordu. Bakışları donuktu ve Rourke onların inanılmaz derecede çocuksu olduğunu düşündü. Üzerine silahı gibi kuşandığı o gücünden, ödün vermez keskinliğinden, üstünlüğünden eser kalmamıştı. Konuşup konuşamayacağından dahi emin değildi ki sözcükler boğazında düğümleniyordu ve vücudunun kalan kısmı ise uyuşmuştu. Kanı çekilmiş gibiydi. Rozetimi aldılar. Birdenbire bu gerçek olmuştu. Bunun vahşi gerçekliği bir yumruk gibi delip geçmişti. Rourke, biliyorum. Rourke oradaydı. Kollarıyla onu sımsıkı sarıp sarmalamıştı. Titremeye başladığında sıkıca sarılmıştı ona. Üzgünüm Eve, ben çok üzgünüm. Ne yapacağım ben? Ne yapacağız? Rourke'un onu kucaklayıp içeriye götürdüğünün dahi farkına varmaksızın sarıldı ona. Hıçkırarak, oh, Tanrım, Tanrım. Tanrım, benim rozetimi aldılar. Bunu düzelteceğiz. Onu geri alacaksın, sana söz veriyorum, dedi Rourke. Eve öylesine şiddetli titriyordu ki tüm kemikleri kırılacak ve un ufak olacak gibiydi. Rourke oturdu. Eve daha sıkıca sarıldı. Sadece sarıl bana.
Gitme bir yere.
Hayır bebeğim, buradayım, bir yere gitmiyorum. Öylesine ağladı ki Rourke artık onun hasta olmasından endişe etmeye başlamıştı. Daha sonra hıçkırıkları seyrekleşti ve onun kollarında gevşemişti. Kırık bir bebek gibi olduğunu düşündü onun Rourke. Bir yatıştırıcı siparişi verdi ve onu yatağa götürdü. Bir yığın yarası kanarken dahi bir ağrı kesici dahi almamak için direnen birisi olmasına karşın Rourke'un getirdiği ilacı hiç itirazsız alıp içmişti. Yorgun bir çocuk gibi Eve'i soydu. Beni yeniden bir hiç yaptılar. Rourke onun yüzüne baktı. Hayır Eve, bir hiç. Kafasını çevirdi, gözlerini kapattı ve uyuyakaldı. O eskiden bir hiçti. Babasının tecavüz ettiği bir kurban ve bir çocuktu o bir zamanlar. Hastalık ve ölüm kokan bir hastane koğuşunda, dar bir yatakta tekrar uyumak istiyordu. İnlemeler, ağlamalar, makinelerin monoton bip bip bip sesleri ve yer muşambası üzerinde gezinen kauçuk tabanların sessiz dokunuşları. Kan dolaşımının içine damlayan uyuşturucunun acısı. 8 yaşındaydı ya da ona öyle olduğunu söylemişlerdi ve kolu kanadı kırılmıştı. Ona korkması öğretilen polislerin ve sosyal görevlilerin soruları vardı. Küçük kız, seni bir deliye atacaklar. Derin ve karanlık bir deliği. Uyuşturucular, alacakaranlık uykusunda kulağına onun şeytani ve sarhoş sesini duyuracak ve uyanacaktı. Ve ona acı acı haykırışlarıyla yanıt verecek. Ciddi bakan gözleri ve yaralı elleriyle gelecekti. O çok meşguldü. Meşgul. Meşgul. Hemşirelerle konuşurken bunu gözlerinde görebiliyorlardı. Fakir ve acıklı durumdaki insanlarla tıka basa dolu bu koğuşlarda kaybedecek zamanı olmazdı onun. Bir iğne, ışıkta parıldayan bir altın iğnesi var mıydı? Yılanlar, kıvrılıp yatmış ve birbirleriyle yüz yüze. Rüyasında yılanların ona döndüğünü, ona doğru sıçradıklarını gördü. Etini kazıyan ve içlerine taze kan çeken. Doktor onu incitirdi çoğu kez, basit bir telaş içinde ve dikkatsizce. Fakat o şikayet etmezdi. Onlar seni daha çok incitir eğer şikayet edersen. O bunu biliyordu. Ve doktorun gözleri yılanların gözleri gibiydi, sert ve acımasız. Ebeveynlerin nerede senin? Polisler ona sorular soracaktı. Yatağının kenarına oturarak doktordan daha sabırlı davranacak, onun şekerine sessizce yaklaşıp elinden almak için oturacaktı. O nadiren konuşan ve asla gülümsemeyen, duygularını yitirmiş, donuk bakışlı bir çocuktu. Birisi ona arkadaşlık etsin diye küçük oyuncak bir köpek getirmişti. Aynı gün başka birisi de çalmıştı onu. Fakat Eve, onun kürkünün yumuşaklığını ve o polisin gözlerinde beliren nazik acıma hissini anımsıyordu. Senin annen nerede? Sadece başını sallayabilmiş ve gözlerini kapatmıştı. Eve bu sorunun yanıtını bilmiyordu. Daha önce bir annesi var mıydı? Hiçbir anısı yoktu. İçine korku yayan, kulağının dibindeki şeytani fısıltıdan başka. O bunu içinde örtmeyi öğrenmişti. Tümüyle örtmeyi. Hastane koğuşundaki dar yatağının önünde hiç kimsenin ve hiçbir şeyin olmadığı o ana kadar. Yataklarının etrafında dolanan sosyal hizmetli yorgun görünüyordu. Seni Eve Dallas olarak çağıracağız bundan sonra. Bu ben değilim diye düşündü. Fakat sadece gözünü dikmiş öylece bakıyordu. Ben bir hiçim. Ben bir hiçim artık. Fakat onlar bu garip çocuğu Eve olarak çağırıyorlardı artık ve o kendisini Eve olarak bildi. Kendi çizdiği çizgide ayakta durabilmek ve olmak istediğini olabilmek için itildiği zamanlarda dövüşmeyi öğrendi. Öncelikle hayatta kalabilmek için dövüştü mesela. Daha sonraysa bir amaç için. Ergenlik yıllarından bu yanaysa amacı bu hiçler için bir farklılık yaratabilmek ve onların savunucusu olabilmek için bir rozet kazanmak olmuştu. Bir gün o rozet resmi üniformasının içinde dururken hayatı ellerinin içine konuverdi. Onun hayatı bir kalkandı. Tebrikler memur Eve Dallas, New York Polis Teşkilatı aramıza katılmış olmanızdan gurur duyar. O anda heyecan ve görev aşkı tüm gölgelerden uzakta çıkan güçlü keskin bir yangının ışığı gibi içini yakıp kavurmuştu ve nihayet o artık birisi olmuştu. Rozetini ve silahını istemek durumundayım. Uykusunda inliyordu. Rourke onun yanına giderek tekrar yatışıncaya kadar saçlarını okşadı, elini tuttu. Sessizce hareket ederek oturma odasındaki telefonu aldı ve Peabody'yi çağırdı. Bana orada ne olup bittiğini anlat. O evde değil mi? İyi mi? Evde. İyi olmaktan çok uzak bir durumda. Lanet olasıcalar, ona ne yaptılar? Ben Drake'deyim. Fini planladığımız görüşmeleri yapıyor fakat geç saatlere uzayabilir. Sadece bir dakika kadar süren var. Bowers dün gece öldürüldü. Dallas bu cinayetin zanlısı durumunda. Bu nasıl bir çılgınlık böyle? Düzmece bir şey bu. Herkes bunu biliyor fakat prosedür bu. Hay anasını böyle prosedürün. Evet, bak benim de elimde fazla detay yok. Konuyu Baxter'la sınırlı tutuyorlar. O bu işin sorumlusu. Fakat öğrenebildiğim kadarıyla Bowers, Dallas hakkında tüm bu zırva iddialarını yazılı olarak kaydetmiş. Bir yığın acayip zırva var. Seks, yolsuzluk, rüşvet, yalan yanlış raporlar. Rahatsız bir biçimde hareket eden Eve dönüp bir göz attı. Bu işin kaynağını düşünmüyor mu hiç kimse? Kaynak ölü bir polis. Bir elini yüzünde gezdirdi. Onu tekrar geri getirmek için ne gerekirse yapacağız biz. Fini Bowers hakkında çok derin bir araştırma yapacak. Ona söyle, buna gerek yok. Fini benimle irtibata geçebilir. Bu bilgi bende var. Fakat nasıl olur? Peabody, ona söyle benimle irtibata geçsin. Baxter'ın tam adı ve rütbesi ne? Baxter? Dedektif David Baxter. Rourke? Ama konuşamaz. Ben onunla konuşmakla ilgilenmiyorum. McNabb nerede? O merkeze geri döndü, bilgiler üzerinde çalışıyor. Seninle haberleşiriz. Rourke bekle. Dallas'a onun yanında olduğumuzu söyle. Peabody, onun sana ihtiyacı olacak. Rourke bağlantıyı kesti. Evie uyurken bıraktı. Bilgi güçtür diye düşündü. Evie ihtiyacı olan tüm gücü toplamayı istiyordu.
Beklettiğim için özür dilerim dedektif.
Yüzbaşı dedi Fini. İtalyan takım elbisesi içindeki parlak giyimli adamı şöyle bir süzdü. Bu işin sorumlusu Temmen Dallas'ın geçici olarak yerine bakan Yüzbaşı Fini. Mülakatı ben yürüteceğim. Öyle mi? Waverly'in ifadesi hafif bir şaşkınlığı içeriyordu. Umarım Temmen rahatsız filan değildir. Dallas kendisine dikkat etmeyi bilir. Peabody kayda gir.
Kayda girmek mi? Çok resmisiniz. Waverly gülümsedi ve masasının arkasına geçip oturdu.
Bu doğru dedi Fini, kendisine çeki düzen vermiş Miranda'yı daha da bir dikkatle inceleyerek.
Bunu anladınız değil mi?
Şüphesiz. Ben haklarımı ve zorunluluklarımı biliyorum. Bu prosedür için bir avukata ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Ben daha çok polisle işbirliği yapmak arzusundayım. O zaman bana aşağıdaki tarihlerde ve saatlerde nerede olduğunuzu anlatın.
Fini, dizüstü bilgisayarına bakarak New York'taki 3 cinayetin tarihlerini sesli olarak ona okudu. Emin olmak için takvimimi kontrol etmem gerek.
Waverly, parlak siyah bir kutuyu döndürdü, aktive etmek için avucunu onun tepesine koydu. Sonra söz konusu zamanlar için iş takvimini rica etti.
Birinci süre zarfında izinli, ikinci süre zarfında izinli ve boş. Üçüncü süre zarfında göreve hazır durumda ve Drake Sağlık Merkezi'nde hasta Clifford'ı izlemedi.
Kişisel iş takvimini sırala diye rica etti Waverly.
İlk süre zarfında hiç randevu yok. İkinci süre zarfında Larry Stevens'la randevu için gece rezervasyon. Üçüncü süre zarfında zaman çizelgesine kayıtlı hiçbir randevu yok.
Larry,
evet. Tiyatroya gitmiştik, sonra da benim evimde geç saatte bir akşam yemeği yedik.
Aynı zamanda kahvaltıda da beraberdik, eğer demek istediğim şeyi anladıysanız, yüzbaşı.
O kişi, Stevens, dedi uyanık bir biçimde Fini ismini kayda geçirirken. Sizde adresi var mı?
Tüm sıcaklık uçup gitmişti. Asistanım size bunu temin edecektir. Arkadaşlarımla polisin irtibatını minimum düzeyde tutmak isterim. Bu çok yakışıksız bir şey.
Ölen kişi açısından da oldukça yakışıksız bir şey doktor.
Biz sizin arkadaşınızı ve hastanızı kontrol edeceğiz. Onlar sizi bu iki süre için aklasalar dahi hala aydınlatmamız gerekenler var.
Bir erkeğin ara sıra tüm geceyi yatağında tek başına da geçirme hakkı vardır yüzbaşı.
Eminim vardır. Fini arkasına yaslandı.
Ve insanların kalplerini, akciğerlerini çıkarıyorsunuz.
Öyle denebilir.
Gülümsemesi yüzünde yeniden belirmişti. Drake'in dünyanın en güzel organ transplantasyonu ve araştırma tesisleri vardır. Kanal Caddesi Kliniği ile bağlantılarınız hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Bu merkezi bildiğimi sanmıyorum.
Burası şehir merkezinde özel bir klinik. Benim herhangi bir özel klinikle işbirliğim yok. Mesleğimin ilk yıllarında oralara olan borçlarımı ödedim ben. Çok enerjik ve çok idealist birçok doktorun böylesi yerlerde çalıştığını ya da gönüllü olarak bulunduğuna tanık olursunuz.
Öyleyse siz artık fakirler için çalışmayı bıraktınız. Buna değmiyorlar mı?
İncinmemiş bir şekilde masanın üzerinde ellerini birbirine bağladı. Manşetinin altındaki ince altın İsviçre markası saatine bakıyordu gizlice.
Finansal olarak hayır. Profesyonel olarak o alanda çok az ilerleme şansı var. Ben bilgimi ve yeteneğimi bana en uygun olan yerde kullanmayı ve yardım işlerini ise ona uygun olan insanlara bırakmayı yeğliyorum.
Siz en iyi olduğunuzu varsayıyorsunuz.
Yüzbaşı, ben en iyiyim.
O zaman bana söyleyin. Sizin kişisel görüşünüze göre, Fini dosyasına ulaştı. Cinayet mahalli fotoğraflarının fotokopilerini çıkardı ve masaya yaydı. Bu sizce iyi bir iş mi? İlgisiz bakan gözlerle Waverly fotoğrafları kendisine çevirdi ve onları inceledi.
Çok temiz, mükemmel.
Bakışını çok kısa bir süre Fini'ye yöneltti. Şüphesiz insani düzeyde korkunç, anlarsanız sanırım. Fakat siz benim kişisel görüşümü sordunuz. Bu benim görüşüm. Bunu gerçekleştiren cerrahın oldukça parlak bir cerrah olduğu,
Oldukça kötü şartlar olması gereken bu koşullar altında bunu başarmak fevkalade büyük bir başarı. Bunu siz yapabilir miydiniz? Bu yeteneklere haiz miyim? Waverly fotoğrafları Feeney'e doğru iteledi. Neden olmasın? Evet. Peki buna ne dersiniz? En son kurbanın fotoğrafını diğerlerinin üzerine yavaşça attı. Waverly'in ona doğru bakışını ve somurtuşunu izledi. Kötü yapılmış. Bu kötü yapılmış. Bir saniye. Bir çekmeceyi açtı, mikro gözlüklerini çıkardı. Evet, evet. Kesi mükemmel görünüyor. Karaciğer de oldukça temiz bir şekilde çıkarılmış. Fakat kesilen yerin kapatılması, temiz ve steril bir alanın korunması için hiçbir şey yapılmamış. Çok kötü bir şekilde yapılmış. Komik, dedi Feeney. Ben hepsi için aynı şeyi düşünmüştüm. 23. ayrımın sonu. Sayfa 256. Devamı 24. ayrımda.